Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Yine gıda mühendisimiz, Gimdes Genel Sekreterimiz Hayrettin İşbilir yanımızda ve ben Deniz Fatih Çiçek. Geçen hafta bulyonları konuştuk. Bu hafta hazır çorbayı konuşacağız. Hazır çorbaya dair detayları öğrenmek istiyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Şimdi hazır çorba elimizde var. Bakalım geçen hafta tek bulyonla bütün bir yarım saatlik programı bitirmiştik. Eğer burada bu programı daha erken bir şekilde eğer çorbayı bitirirsek yorumlara da geçmek istiyorum yine. Var
Tamam.
olan güzel sorular var.
Tamam.
Dolayısıyla o yorumlara da geçmek istiyorum. Şimdi şöyle bir baktığımda ben bu pakete, şimdi bu paketlerdeki çorbaların belirli bir süreleri var. Ve içerisinde mesela koruyucu maddelerin vesairelerin olmasının da haricinde bu çorbalar burada hazır vaziyette çok uzun süre durabiliyorlar. Ya bunun için içerisinde koruyucu maddelerle bunların durması gerekiyor büyük ihtimalle. Yoksa durması çok zor diye biliyorum. Bunu konserve mahiyetinde düşünebilir miyiz?
Yani şöyle, şimdi içeriğini okuyunca anlarız koruyucu var mı yok mu. Ama şimdi eğer içinde kullandıkları tozlar, toz karışımlar diyelim. Çünkü içinde sıvı bir şey yok bunların çoğunlukla. Toz şeklinde, granül şeklinde bir takım girdiler var. Eğer bunlar iyi sterilize edilmişse, temiz olarak paketlenmeye hazır bir şekilde fabrikada, bir de uygun koşullar altında, havadan bulaşmayı engelleyecek koşullar altında da steril bir paketin içerisine konulup paketlenebilirse koruyucu kullanılmasına gerek kalmaz. Ne gibi? İşte kutu sütler gibi. Kutu sütlerde bir katkı yok. Koruyucu yok. Konserve gıdalarda bir katkı koruyucu çoğunlukla yok. Koruyucu olarak yok. Sebebi ne? Steril paketleme ya da paketlendikten sonra sterilizasyon. Konservelerde olduğu gibi. Bunda tabii bilmiyorum. Bakalım. Şimdi ben içeriklerini senden duyacağız. Sen okuyacaksın.
Tamam inşallah.
Ama yani koruyucu olan da olması da mümkündür, olmaması da mümkündür. Eğer olmamasını mümkün kılmak istiyorsanız çok hijyenik bir paketleme koşulları,
Paketleme.
fabrika koşulları ve hijyenik, temiz, steril ham maddeler diyelim, girdiler diyelim. Bunları iyi organize etmek gerekiyor. Mesela baharatları bazen özel bazı fabrikalar baharatları kuruttuktan sonra sterilize ediyorlar kızgın fırınlarda. Sterilizasyondan sonra paketliyorlar, kullanıyorlar. Bazıları hatta ışınla sterilize ediyor. Biz ışınlamayı şu an uygun görmüyoruz ama hani şunu demek istiyorum. Yani sterilizasyon ham maddelerde de mümkün. Bunları da eğer steril ettikten sonra paketlemeye girene kadar uygun şartlarda taşınırsa koruyucu olmadan da bu iş mümkündür.
Yani genel manada dışarıdan bir bakterinin içeriye girmesi halinde onun olayı bozacağı durumu söz konusu değil mi?
Aynen öyle. Ya mikroorganizma bozar ya ışık bozar. Işık da bozucudur. Ya da ısı da bozabilir. O yüzden hani uygun şartlarda, koşullarda depolanması, paketlenmesi ve muhafaza edilmesi gerekiyor. Bütün bunları organize edilebilirse hiçbir koruyucu olmadan aseptik dolum deriz mesela biz. Steril dolum deriz, aseptik dolum deriz. Bir meyve suyunu bile yani 10 sene aseptik paketlerde 10 sene sadece biraz beklemeden kaynaklı renklerin dönüştüğünü ama tadında hiçbir değişimin olmadığını gördük. Bizzat tadına baktım ben yani. Hani 5
Maşallah.
senelik, 10 senelik bir meyve püresi, elma püresi.
Bu çok
Yani
ilginç bir bilgi. Yani 10 sene bir meyve suyu durabiliyor. Eğer aseptik
tabii
şekilde.
sonuçta bunun bozulmasını sağlayacak şeyler belli. Mikroorganizma, ışık, ısı, enzim. Isıl işlemle mikroorganizma ve enzimleri inaktive ediyorsun. Öldürüyorsun ve
Öldürüyorsun.
durduruyorsun. Işık almayacak bir paket ki elinizdeki paket böyledir. Sıcaklıkla ilgili de ciddi bir şey olmazsa, maruz kalmazsa 50-60 derecelik sıcaklıklara, güneşin altında şurada burada problem olmayacaktır. Ama bunları bu koşulları sağlamak çok kolay değil, çok zor. Bir paketleme makinesinde HEPA filtreler vardır bu işleri yapmak için yapanlar. HEPA filtreler paketleme kısmını kapatmışlardır. Çünkü ürünün açığa çıktığı yer burası. Diğer taraflar boruyla geliyor. Sterilize edildi, boruyla geldi, açığa çıkacak. Artık güvensiz bir ortama çıkacak. Hava. Havada her türlü mikroorganizma var. O ortamı ayarlamak için HEPA filtrelerin altında kapalı bir ortamda pozitif basınç bu şu demek. Dışarıdan içeriye giriş yok, içeriden dışarıya çıkış var. İçeri bir hava girişi olamaz. O steril ortamda paketleri de kapları da kaseleri de mesela UV altından geçirerek sterilize ediyorlar. Sütü dolduruyorlar ve böylece çok uzun süre dayanabilen, bozulmadan dayanabilen yoğurt elde edebiliyorlar. Ama şimdi bunu duyunca ya 20 gün bir yoğurt nasıl ekşimez? Evimizde böyle olmuyor evle bunu kıyaslamamak lazım. Biz evde sütün sıcaklığını bile serçe parmağımızla kontrol ediyoruz.
Yani serçe parmakta mikropları, ne kadar bakteri var acaba?
Bakteri varsa ne kadar bakteri var, mikrop varsa. Acaba diyoruz işte hapşu diyoruz, nefes veriyoruz. Ağzımızdan burnumuzdan birçok mikrop, havadan mikrop. Elbette bu ekşir. Ev yoğurdunu kötülüyor değilim. Sadece fabrika koşullarıyla ev koşullarının kıyaslamakta hata yapmayalım diye bunları arz ediyorum.
Çok mühim bir şey aklıma geldi. Bazen fabrika koşullarında üretim, ev koşullarında üretimden daha sağlıklı, daha hijyenik bazı noktalarda. Kesinlikle. Bu daha ön plana çıkabiliyor.
Bunu örnek verebilirim ilerleyen zamanlarda. Şimdi konumuz çorba ama pekmezleri mesela. Ben köy pekmezlerini tavsiye etmem. Bunu ayrıca konuşalım.
Çok güzel.
Köy ürünlerinden tavsiye etmeyeceğin ne var dersen pekmez derim. Fabrika pekmezlerini tavsiye ederim.
Ya kısaca girelim ama şimdi neden köy ürünlerindeki pekmezi tavsiye
Çünkü çok uzun süre kaynıyor. Çok uzun süre kaynamadan dolayı o şekerin uzun süre kaynamasından dolayı HMF dediğimiz hidroksimetil furfural açığa çıkıyor. Kanserojen bir maddedir. Ama fabrikalarda vakum altında teknolojilerde havasız ortamlarda tabiri caizse sen pekmezi Jüpiter'e götürüyorsun Ay'a. Orada pekmez yapıp getiriyorsun gibi düşün yani. Havasız bir ortamda. Havasızlık neyi sağlıyor? Su deniz seviyesinde 100 derecede kaynıyorsa 3000 metre rakıma çıktığında, daha az havanın olduğu bir yere çıktığında 80 derecede kaynamaya başlıyor. 85 derecede kaynamaya başlıyor mesela. Ne oldu? Hava azaldıkça kaynama derecesi düştü. Hiç havasız ortam ya da minimum havalı ortamda sen bunu yaparken 70 derecede kaynayacak bir seviyede yaptığında ürün daha az sıcaklık hissediyor. Daha az sıcak hissedince kanserojen oluşumların oluşması engellenmiş oluyor. Hem süreyi azaltıyorsun, 24 saat kaynamıyor, 7-8 saatte bu iş bitiyor. Hem de 120 derece, 110 dereceyi hissetmiyor, 70-80 derecede bu iş bitiyor. O yüzden köy pekmezleri yerine düzgün, hilesiz bir fabrika pekmezi daha sağlıklıdır.
Çok güzel oldu bunu öğrendiğimiz. Yani tamamen bazı noktalarda da bu detayları bilmek lazım ki.
Kesinlikle.
Bunlarla hareket etmek
yani
lazım.
Yani şimdi şu toparlayayım son olarak. Fabrika koşullarıyla ev koşullarını kıyaslamak asla doğru değil. Gerçekten steril, temiz fabrika koşulları bizim evlerimize göre bazen daha elverişli olabiliyor. Hijyen bakımından. O yüzden eğer hijyenik şartlar sağlanabiliyorsa fabrika koşulları evet üstün özelliklere sahip olabilir. Ama bu ortamı oluşturmadan merdiven altı işletmelerde o hijyeni sağlamadan birçok katkı kullanarak da bu mümkün mü? Bu da mümkün. Bu da tehlike.
Bu da tehlike.
Yani o yüzden zaten biz bu tehlikelerden dolayı ev ürünleri daha ehvendir. Birinci tercihiniz bu olsun. Bulamadığınızda gidin fabrikasyon ürünlerden işinizi çözmeye çalışın. Onu da güvenli denetim alan fabrikalardan çözün deriz ya.
Şimdi ben bu pakete baktığımda sürdürülebilir tarımı destekliyoruz. Protein kaynağı diyor. Protein kaynağı olduğunu buraya yazabilmek için mesela izleyiciler ya da işte dinleyicilerimiz burada protein kaynağını gördüğünde güzel bir şeye benziyor.
Tercih ediyorlar.
Tercih edilme nedeni olarak bunu görebilirler. Tabii öyle mi değil mi? Şimdi biraz içerisine bakalım. Bu konuyu bir
işte sorgulayalım. Hocam tamam protein kaynağı ama aynı zamanda kanser kaynağı da olabilir. Damar sertliği kaynağı da olabilir. Kardiyak hastalıkların kaynağı da olabilir. Kalp hastalıklarının. O yüzden birkaç kelama, birkaç kelimeye, algıya kapılarak kanmasınlar. Buyurunuz dinleyelim içindekilerden bunun örneklerini verelim.
Şimdi bu bir ezogelin çorbası. Bunun içerisinde kırmızı mercimek unu varmış %35 oranında. Kuru çorba toz karışımını bahsediyor.
Mesela bir protein kaynağı budur.
Pirinç, buğday, buğdayda parantez içinde gluten yazıyor.
Tabii buğdaydan gelen glutenden dolayı gluten hassasiyeti insanlara bu uyarıyı veriyorlar ki hani bir sorumluluk almıyoruz. Bunda gluten olabilir, dikkatli tüketin demektir.
İyotlu tuz, kurutulmuş öğütülmüş soğan, nişasta, şeker nişasta.
Evet nişasta mısır ya da buğday olduğu belirtilmemiş anladığım kadarıyla.
Yok belirtilmemiş.
Mısırsa burada bir GDO riski söz konusu olabilir. Dediğim gibi geçen programlarda da biraz bahsettim. Modifiye bir nişastaysa yani su tutma kapasitesi vesaire geliştirilmek için bir takım modifikasyonlardan geçirilmiş bir nişastaysa asit, enzim, alkali gibi ürünler kullanılabiliyor. O yüzden biz modifiye nişastalarda mutlaka güvenli bir helal belge ararız.
Şeker yazmış, şekerin de detayını vermemiş. Şimdi kurutulmuş öğütülmüş soğanla kurutulmuş öğütülmüş domates. Bu bildiğimiz domatesin ve soğanın mı kurutulmuş ve öğütülmüşüdür?
Bu hem mümkündür hem değil de olabilir. Çünkü bazen bu sebze meyve kurutucularında kuruttuktan sonra o sebzelere ya da meyvelere bir takım katkılar kullandıklarını da görüyoruz, biliyoruz. Buna zenginleştirmek diyelim, seyretmek diyelim, ucuzlatmak diyelim. Yani domates kurusuna başka şeyler ucuzlatmak olarak mümkün müdür? Mümkündür. Ya da domatesin daha kalitesiz kısımlarını kullanmak suretiyle ama renk bozulacak. Buna biraz renklendirici, işte bir takım şeyler, koruyucular, şunlar bunlar ya da katkılarla bu mümkündür. O yüzden evet, yani bu girdiler de bizim için hem sağlığımız bakımından risk içerir mi? İçerebilir tabii ki.
Yani burada işi bilen ve bizim adımıza bu denetlemeyi direkt yapabilecek birisine bu anlamda ihtiyaç var
tabii,
artık.
Helal ve
İçeriden.
Sağlık konusunda gerçekten güvenilir bir denetleyicinin bu işleri görmesi, bilmesi ve denetlemesi lazım. Yoksa içerikten bu bilgileri anlamak mümkün değil.
Tatlı kırmızı biber özütü. Yani özütten kastı nedir buradaki?
Oleorosin diyedir. Oleorosindir muhtemelen. Yani paprika diye geçer. Paprika oleorosin diye geçer. Biz bunlarda da o işte tatlı kapya biberden ya da tatlı biberden o özütü çıkartırken bir takım ekstraksiyonlarda çözücüler kullanılabiliyor. Yağ bazlı olabilir, su bazlı olabilir, alkol bazlı olabilir, birçok çeşit olabilir. Ama genelde yağ bazlı oluyor bunlar. Su bazlı olabilir. Biz bunlarda da güvenilir bir helal belge arıyoruz. Çünkü bu özüt, bu oleorosinler Türkiye'de üretilmiyor. Yani çoğunluk olarak yurt dışından geliyor. Ağırlıklı olarak Hindistan'dan geliyor. Görüyoruz piyasada. Güvenli bir helal belge lazım. Mesela acı biberin de özütü vardır. Birçok bitkinin özütü vardır. İşte acı biberdeki acılık maddesi mesela kapsikumdur. Kapsikum oleorosin diye geçer. Tatlı biberdeki paprika oleorosin diye geçer. Karabiber oleorosin, işte muskat oleorosin, zencefil oleorosin, karabiber oleorosin diye özüttür bunlar. Bunlar da ama mutlaka güvenli bir helal belge lazım. Çünkü bu özütlemeler esnasında bir takım çözücüler kullanılabilir.
Peki bu özütlemeleri gördüğümüzde biz şimdi Türkiye'de üretilmiyor diyoruz.
Evet.
Direkt olarak demek ki yurt dışından geliyor.
Evet.
Bu helal sertifikalamaya nasıl güvenebiliriz, yurt dışındaki helal sertifikalamaya?
Yurt dışında güvenilir. Bizim partnerlerimiz var. Biz elbette bir katkı için Hindistan'a, bir katkı için Çin'e gidecek değiliz. Bizim güvendiğimiz, hassasiyetlerine bildiğimiz, zaman zaman hatta denetimlerle Dünya Helal Konseyi'nin denetimlerine tabi olan partner kuruluşlarımız var. Hindistan'da da var, Malezya, Endonezya'da da var, Çin'de de var, Amerika'da da var, Avrupa'da da var. Biz bu güvendiğimiz partnerlerimiz tarafından denetlenmiş olan katkılar eğer Türkiye'ye gelmişse bunlara izin verebiliyoruz. Mesela bu oleorosinlerden birkaç tanesi bizim güvendiğimiz kurumlar tarafından belgeli. Diyoruz ki oleorosin mi kullanacaksın? Buyur şu markaları kullanmanı tavsiye ederiz diyoruz. Bu şekilde çözmeye çalışıyoruz.
Nane ve aroma vericiler. Yani bu konuya girmiştik ama burada aroma vericiler konusunu daha detaylandıracak olursak. Mesela buradaki aroma vericiler ne olabilir? Ya da geçen programda söylemediğimiz aklımıza gelen bir konu varsa onu.
Yani aromalarla ilgili dediğim gibi bir alkol konusu vardı. Yaygınca en çok tehlike. Bir de aromaların kendisinin üretiminde kullanılan, sentezleme işlerinde kullanılan katkılar vardı. Burada hayvansal bazı katkılar mümkündü. Ama burada neden acaba aroma vericileri özellikle belirtmemiş bilemiyorum.
Süt ürünü diye belirtmiş, onu söyleyeyim. Parantez içinde aroma vericiler, parantez içinde süt ürünü.
Evet.
Süt ürünü aroma vericilerle bir bağ var mıdır?
Yani süt ürünü müymüş aroma verici?
Evet, hatta şöyle de gösterebilirim. Aroma vericiler parantez içinde süt ürünü diye yazmışlar.
Yani özellikle bunu belirtiyorsa belki şey olabilir. Şimdi bu bir ezogelin çorba. Bazen böyle peynirleri kullanıyorlar. Mesela çedar peynirini ya da parmesan peynirini, çedar peynirini toz haline getirip bunları kullanıyorlar. Ama bunu kullansaydı peynir tozu derdi bence. Bunu böyle bu şekilde kullanmışsa belki katkılı bir peyniri. Bazen peyniri aromalandırıyorlar. Bunu görüyorum piyasada. Peyniri de kullanıyorlar. Bunun aromasını da kullanıyorlar ve bunu sıvı formda piyasaya satıyorlar. Çorbacılara falan çok satıyoruz diyorlar. Muhtemelen bu süt ürünlerinin de içerdiği, içinde olduğu bir aroma karışımı. Süt, işte peynir aroması gibi, çedar aroması gibi, gouda aroması gibi, edam aroması, edam peyniri falan vardır işte. Çok böyle aromatik peynirler bunlar. Bunların belki aromalarının karışım olduğu bir üründen bahsediyor olabilir. Ama aroma verici demiş ve bunun doğal olduğunu belirtmemişse, yani peynir tozu kullandık gibi. Burada bir yapay ya da doğal özdeş bir aroma ben olduğunu düşünüyorum.
Büyük oranda çünkü belirtilmemiş.
Evet, belirtilmemiş. Olsa belirtirlerdi bence. Bu da yine aromadaki tehlikeleri önümüzde çıkartıyor.
Yani aroma vericiler, süt ürününü ben bu bağı kuramazdım. Bu çok iyi oldu. Çünkü bu çorbanın içerisinde o peynir tadını hafiften verecek,
muhtemelen,
süt ürünün tadını verecek şeyler kullanmak isteyebilirler. Evet. Bu çok normal. Yani normalden kastım bunun içerisindeki tat mahiyetinde.
Ama bu aromayı görsek içerisinde birçok karışım olduğunu göreceğiz. Yani görüyorum ben piyasada. İşte sıvı formda, böyle yarı katı, işte mayonez gibi bir formda peynir aroması diye geçiyor. İçinde peynir de var, eritilmiş. Ama birçok aroma ve şeyler de var. Kıvam arttırıcılar da olabilir, stabilizerler de olabilir vesaire.
Maya özütü diyor Hocam maya özütü nedir?
Maya özütü bildiğimiz ekmek mayası dediğimiz o hamur mayasının yüksek basınç ve sıcaklık altında patlatılarak. Şimdi maya bir hücre. Hücrenin içerisinde birçok lezzet bileşeni var. Lizozim var, mitokondri var, endoplazmik retikulum var. Birçok şey var içerisinde. Bunu tabii karışım bir şey bu. Aslında bu tek başına bir çorba gibi düşünelim. Paketlenmiş bir çorba gibi. Sen bu hücreyi patlatırsan bir yumurtayı patlatmış gibi sarısı, beyazı gibi farklı lezzet bileşenleri ortaya çıkıyor. Aslında bu lezzet bileşenlerinden en önemlisi glutamik asittir. Çok detay bir bilgi. Maya özütündeki patlatmak suretiyle glutamik asiti aslında kullanmak istiyorlar. Aslında bu neyin ikamesi biliyor musunuz? Monosodyum glutamat. MSG'nin ikamesi.
Aslında bu soruyu soracaktım. Yani maya özütü bunda ne gibi bir katkı sağlar ki kullanılmak istenir? Ya bunu, sorusunun bu cevabı oldu şimdi.
Evet, bunu biraz daha bilmiyorum. Şimdi ileride gelecek mi? MSG ya da Çin tuzu var mı bilmiyorum. Muhtemelen şunu yapmışlar burada. Ya MSG'yi de burada kullanmayalım. Biraz daha doğal iş yapalım. Diyerek ona ikame olarak maya özütünü. Biz de bunu tavsiye ediyoruz zaten. MSG kullanmayın.
Çok güzel.
MSG'ye benzer. Evet, onun kadar yani bir lezzet patlaması beyninde yaşatmaz. Ama benzer bir lezzet verir. Glutamik asit zaten şey değil. Hani sentetik bir şey değil. Ette de var. Domateste de var. Var yani bu glutamik asit. Sadece bunun MSG formunda olması, monosodyum glutamat formunda olması zararlı. Ama bunu doğal olarak maya özütüyle elde etmekte bir beis yok.
Peki maya özütünün içerisinde glutamik asit ayrıştırılarak mı koyuluyor ayrıştırılarak, yoksa?
Yok değil. Mayayı patlatınca içinden glutamik asit çıkıyor zaten. Evet.
Tamam,
var
o,
zaten
o
içinde
şekilde. O.
Evet, sadece mayayı patlatıyorlar. İnaktive ediyorlar. Artık maya mayalıktan çıkıyor, patlıyor. Yumurta kırılıyor gibi düşünelim bunu. İçindeki lezzet bileşenler ortaya çıkıyor.
Çok güzel. Bulgur, sirke tozu. Yani bu bilgileri almak çok önemli detaylar. Yani MSG'nin yerine kullanılacak şeyi bile şu anda öğrenmiş oluyoruz.
Yani hocam zaten Gimnes olarak bizim en iddialı olduğumuz konu bu. Katkı maddeleri konusunda, katkı maddelerinin prosesleri konusunda. Gerçekten hani bu konuda Gimnes olarak mütevazi olamıyoruz. Üstümüze otorite tanımıyoruz yani. Çünkü yani sebebi şu aslında bunun.
Fazla tevazu zaten vasat insandan nasihat oluşturur.
Estağfurullah. Ama sebebi şu. Yani katkı maddelerinin prosesleri, üretim prosesleri konusunda bir şey olmamış. Mevzuat da bununla ilgilenmemiş. Gıda mühendisliği üniversitedeki dersler de bununla ilgilenmemiş. Hocalar da ilgilenmemiş. Kimse ilgilenmemiş. Kimse ilgilenmeyince hani koyunun olmadığı yerde keçiyi Abdurrahman Çelebi derler babında. Biz bu konuya fokuslanınca niye fokuslanıyoruz? Proses çok önemli. Helal mi? Bir şey giriyor mu? Buraya fokuslanınca çok ciddi bir bilgi birikimine sahip oldu Gimdes ve Gimdes'te çalışan personeller. Bizim de bu katkı maddeler olan vukufiyetimiz buradan geliyor yani.
Yani bu programların Gimdes'in bu yönünü ön plana çıkarması açısından çok önemli bir noktası oldu.
Gimdes bir okul oldu. Biz de çok şey öğrendik elhamdülillah. Yani Gimdes'e gerçekten minnettarız.
Bulgur ve sirke tozu diyor hocam. Bulgur bildiğimiz bulgurdur büyük ihtimalle.
Evet, yani bulgurda hani çok yüksek seviyede riskler var diyemem. Hijyenik şartlar, fabrika, bütün fabrikalar
elhamdülillah,
için.
Elhamdülillah, bu sözü duymak sizden büyük bir şeydi yani.
Yani ama bak yani onunla beraber birkaç şey söyleyeceğim. Hijyenik şartların haricinde bulgurların bazı fabrikalarda parlatmak için yağ kullandıklarını duyuyorum.
Paketlenen bulgurlarda özellikle.
Paketlenen bulgurlarda cazip gözüksün, parlak gözüksün diye. Mat gözükmesin diye hani tabiri caizse. O tabii yağ işte dediğim gibi kanola yağı olabilir zaten bizim için olmaz, uygun değil. Mısır soya pek kullanılmıyor artık. Mısır yağı evet GDO riski var. Üretim proseslerinde katkı maddeleri var. Bütün sıvı yağlar için geçerli. Ama yağsız ve hijyenik şartların sağlandığı bir fabrikada üretilen bulgurda üst seviye bir risk vardır diyemem.
Çok güzel. En azından bulgur açısından şöyle güzel bir cümle duyduk. Bu güzel oldu. Sirke tozu.
Sirke tozundan biraz bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Çok kısa bir şey yapalım. Yani sirkenin gerçekten tozuysa birkaç problem var. Sirkeliği üreten sirke fabrikalarında birinci olarak şaraphaneden şarap alma riski var. Şarap ticaretine ortak olma riski var. O yüzden biz sirkecilerde mutlaka şarap alıyor musun deriz şaraphanelerden. Böyle bir risk varsa bu ticari çarkta bulunmamak adına buna evet demiyoruz. Yoksa şarabın sirkeye dönüşmesiyle ilgili fıkhen sorun yok. Bunun haricinde bazen katkı kullanılabiliyor. İşte asetik asit, renklendirici gibi bazı katkılar olabiliyor. Eğer böyle katkılı bir sirke ise ve bunu toz haline getirmişlerse zaten problem. Renklendirici vesaire. Sirke tozu için acaba sirkedeki asit asetik asittir. Biz bunu sentetik olarak bir yerden alalım da bunun tozunu kullanalım mı demişler diye şüphe duyuyoruz. Bu cümleyi, kelimeyi görünce. Çünkü sirke deyince halkımız şifalı, faydalı sirkedir bu niyetiyle alıyor. Ama o şifalı olduğunu bildiği şeyi almıyor. Yani aslında bu şuna benziyor. Bal örneğini veriyorum ben. Hı hı. Bala şeker karıştırmışlar. Şeker de helal.
Evet.
Sorun yok. Ama ben balı şifa niyetine yiyeceğim. Ben bundan bir şifa beklentim var, şifa ümidim var. Peygamberimizin ölümden başka her derde devadır dediği birkaç gıda var. Bir tanesi de baldır. Hı hı. Ben bu şifa ümidiyle aldığım bir balın içerisinden şifasızlık satın alıyorum. Beni kandırılıyorum yani. Yani bu problem gibi. Hı hı. O yüzden hani helal bile olsa girdiler. Kandırılma durumuna tüketiciler düşürülüyorsa burada da problem olabilir. O yüzden sirke tozu gerçek sirke tozu mudur? Katkılı bir sirke tozu mudur? Hı hı. Asetik asidin tozu mudur? Evet, bu şüpheler etiketteki bilgilerden öğrenemeyiz.
Şimdi ilginç bir şey var. Bitkisel yağ, parantez içinde palm diye yazmışlar. Hı-hı. Normalde palm yağına karşı hani palm yağı içermez kabininden şeyler yazılır. Ama burada bitkisel yağ parantez içinde palm diye özellikle belirtmiş.
Yani özellikle niye belirtmiş bilmiyorum.
Evet ya, bu çok ilginç geldi bana. Şundan dolayı ilginç. Herhalde palm yağı ile alakalı bizim yaptığımız programlar muhtemelen etkili oluyor ki.
Ya bunda sorun yok. Hı-hı. Ya palm yağında sorun yok gibi belki niyetlendiler, yazdılar ama bitkisel yağlar belki detay.
Yani bu programı izleyenler şimdi bunu biliyorlar. Palm yağında biz geçtiğimiz programlarda hatta iki defa yanılmıyorsam bunun üzerine durduk. Dolayısıyla palm yağında sorun olmadığını bizim izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz biliyorlar. Lakin genel manada piyasada palm yağı içermez, palm yağı kötüdür kabilinden bir şey dolaştığı için.
Evet, evet.
Bunun buraya böyle yazılmış olması beni şaşırttı yani.
Bana da enteresan geldi. Yani palm yağında sorun yok demeyelim. Palm yağında bahsedildiği gibi, algı yapıldığı gibi bir sorun yok diyelim. Heh, o önemli bir olmuş. Şey. Çünkü palm yağını ya da herhangi bir yağı sen hidrojenize etmişsen, hidrojenizasyon ile bir takım kimyasal sertleştirmelerle sertleştirmişsen, hı hı, bu bir problemdir. İnteresterifikasyon yöntemiyle yine esterleşme reaksiyonlarıyla sertleştirmişsen burada bizim açımızdan bir problem vardır. Sağlık açısından. Sonra bu yağların içerisine başka yağlar karıştırıp emülsifiye etmek, yani homojen bir karışım sağlamak açısından bir takım katkılar kullanmışsan problem vardır. Hı-hı. Aroma kullanmışsan bu yağda problem vardır. Renklendirici kullanmışsan problem vardır. Ama palm yağı bildiğimiz hurmanın, hı-hı, bildiğimiz hurmanın amca oğlu, teyze kızı gibi akraba meyveler diyelim buna. Palm, hı-hı, palmiye ağacının.
Hurmagillerden tabiri caiz.
Hatta o yüzden bazen şey görürüz. Bu palma tukaka dendiği zamanlar da hurma yağı falan diye bir ibare de kullandılar. Çünkü hurmanın bir cinsi bu aslında. Amcaoğlu yani tabiri caizse anlayacağımız dilde. Bunun hem çekirdeğinden yağ çıkartılabiliyor hem etinden çıkartılabiliyor. Hı hı. Eğer çekirdekten çıkartılmışsa bu yağ kernel, palm kernel oil diye geçer. Hı hı. Palm çekirdek yağı. Etinden çıkartılmışsa işte palm yağı. Yani bunu direkt palm yağı olarak elimize alırsak bunda diğer yağlardan farklı bir zararlılık yok. Bütün sıvı yağlar neyse palm yağı da bu. Hı-hı. Bu zararlılığın kaynağı da şu, rafinasyon. Hı-hı. Yani rafinasyonda 230 dereceyi vakum altında ama yine de 230 dereceyi gören bir proseste evet bazı trans yağlar ya da buna benzer yüksek ısı işlemden kaynaklı bir takım deformasyondan kaynaklı zararlı bileşenler oluşuyor, oluşmuyor demiyoruz zaten biz buna. Ama hepsinde oluşuyor bu. Bütün rafine yağlarda var bu.
Dolayısıyla burada palme özellikle ayırmak.
Palme özellikle ayırmak. Palme,
işte standarta
evet, giriyor. Yani palme ilgili bir karın ağrım var demektir senin. Evet. Yani senin o zaman kimin olabilir hocam palme ilgili karın ağrısı? Et sektörünün değil. Elbette ayçiçek sektörünün, mısır, hı-hı, sektörünün olacak. O yüzden buradaki palmin ama şeyi belirtilmemiş. Hidrojenize bir palmi, esterefiye bir palmi.
Yok, hiç
evet, belirtilmemiş. O yüzden şüpheli olarak görmek gerekiyor diyebilirim.
Kimyon, sarımsak, kırmızı pul biber, zerdeçal, yağ diye geçmiş. Şimdi kimyon, sarımsak, kırmızı pul biber ve zerdeçal. Bunlar büyük ihtimalle doğal halleriyle konulmuş olabilme ihtimali yüksektir.
Tane olarak alıp kendileri çekmiş olabilirler. Ya da, hı-hı, kendileri toz almış olabilirler. Kendileri toz alırken inşallah hileli, taşişli bir şey almamışlardır. Bu çok önemli. Hı-hı. Ama global firmalar ya da küresel firmalar bunlara dikkat ediyordur diye hani, hı-hı, müspet düşünmek istiyorum. Çünkü kendi ürünlerinde kullanılacak bir şeyin taşişli olmasını onlar da istemez. Kendileri tedbir koyuyorlardır. Hı. Ama pul biber mesela dediğiniz orada. Pul biberde yağlama yapılır. Hı. Bütün kırmızı pul biberler ya da toz biberlerde Toz biberlerde %1-2 civarında, pul biberlerde %7-8 civarlarına varan yağlamalar,
yağlamalar
vardır. Tabii ya parlak gözüksün diye, çok diğer türlü mat gözüküyor. Hı hı. Albenisi olmuyor. Parlak gözükmesi, kırmızı gözükmesi bakımından işte mısır yağı, pamuk yağı, ayçiçek yağı, palm yağı, yüksek oleik asitli ayçiçek yağı gibi bir takım şeyler kullanılabiliyor. Bu yağlara bakmak gerekiyor burada. O yüzden biz pul biberde mutlaka güvenli bir helal belge ararız.
Bir de yağ parantez içinde tavuk demiş.
Tavuk yağı kullanmışlar. Tavuk iç yağı kullanmışlar. Lezzet bakımından, lezzet bileşeni olarak kullanmışlar. Deri de kullanmış olabilirler. Bilmiyorum, şimdi mevzuat hatırımda değil. Deriyi kullanırlarsa yağ yazabiliyorlar mı? Ama deriyi, tavukların iç yağlarını kaynatıp, yağ eritip bunu sonra kullanmak mümkün. Hani biz iç yağları kaynatıp kullanırız ya. İşte kurban yağlarını, kuyruk yağlarını, onun gibi. Tavuk yağıdır o. Yani müspet düşünüyorum. Yoksa hani tavuk aromasının verildiği başka bir yağ değildir.
İnşallah.
İnşallah. Hani bu da mümkün müdür? Mümkündür. Gelirken konuştuk biraz. İşte Urfa sade yağ, Urfa sade yağ diye piyasada bütün baklavacılarda duyuyorum. Urfa'da bu kadar inek yok hocam. Yani dolayısıyla margarinlere aroma ve renklendirici koymak suretiyle, margarinlerin susuz haline diyelim, bitkisel susuz yağlara sade yağ diye piyasaya satıyorlar. Barkodsuz tenekeler. Etiketsiz tenekeler de Urfa'dan geliyor diye. O yüzden piyasa çok kötü. Tavuk aromasının verilerek yapıldığı başka bir yağ da olabilir mi? Mümkün müdür? Mümkündür yani. Bu da mümkündür. Kendileri denetlemiyorsa mümkündür bunu.
Ya bütün bunlara bakınca şu anda içeriğimiz bitti. Programımız da bu arada bitti.
Ve bu arada şunu da söyleyerek sana vereyim sözü. Tavuğun kesim usulleri de önemli. Eğer o tavuk yağının tavuk yağıysa, tavuğun kesim usulünde problem varsa, İslami usule kesilmemişse, makine kesimiyle olmuşsa, kesen adam Müslüman değilse, kesim hatası yapmışsa, biz bunların hepsini denetliyoruz tavuk firmalarımızda. Bütün bu kesim hataları tavuğu komple mundar eder. Onun artık derisini, yağını, etini istediğin kadar kullan, mundardır.
Yani bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Şimdi en son söylediğiniz şey yine bunu teyit etti. Benim söyleyeceğim şeyi teyit etmiş oldum. Aslında bütün bunların proseslerini, üretim aşamalarını hakikaten de bizim güvendiğimiz birilerinin denetlemesi gerekiyor.
Kesinlikle.
Denetlenmediği takdirde bunu şu an için kabullenebilmek çok kolay değil, çok zor. Dolayısıyla GİMDES burada çok önemli bir görevi ifa ediyor.
Elhamdülillah.
Allah razı olsun. Burada tabii GİMDES'e bu başvuru yapıldığında da buradaki ikameleri çok kolay karşılayabilme imkanları olur mu olmaz mı? O da ayrı bir konu ki. Çok fazla da kolay kolay geçemiyorlar.
Bu saydığınız bütün ham maddelerde alternatif çözümlerimiz var. Hepsinde var. Sadece şu oluyor. Firmalar diyor ki benim oturmuş bir tadım var. Halk tarafından kabul edilmiş bir tekstürüm, dokum, tadım, aromam var. Bunun değişmesini istemem diyerek çoğunlukla sertifikadan vazgeçiyorlar.
Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben
Allah razı olsun. Evet, bu programı da bir ürünün tüm içeriğiyle bitirmiş olduk. Bir sonraki bölümde tavuk konusuna işlemek istiyoruz. İnşallah bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.